Ayrım 34, sayfa 451, at, Stephen James. Eşyalarımı toplayıp oradan ayrılmaya hazırlanırken Emilio yanıma yaklaşarak şey dedi, biraz zorluydu ama sanırım her şey yolunda gidecek. Az önce yaşananlar hakkında olabildiğince iyimser düşünüyordu, anlıyordum. Ayrıca baskın aleyhine dava açacağından endişe duymana gerek olduğunu sanmıyorum. Zira Wisconsin'de fiziki saldırı durumunda zaman... Zaman aşımı süresi doldu. Evet biliyorum. Beni endişelendiren gerçekten bu değil. Richard Baskin beni izlediğini fark ettim. Doğru söylediğinden ötürü beni kınarmışçasına başını sallıyordu. Ardından seslendi. Herkes günahlarından arınabilir, Ajan Bowers. O eski tanıdık öfkenin içimde kabardığını, dışarı çıkmak için yer aradığını hissettim. Şeytana uyup onu tutukladığım gece yaptığım gibi üstüne atılmamak için sustum, önüme döndüm. O da daha fazla konuşmadı. Neden yalan söylemeni istedi? Hala bir fikrim yoktu. Emilio hukuk ekibiyle sohbet eden Bayan Eldridge Gorman'ı izliyordu. Gel gelelim dedi, işlerin biraz sarpa sardığı da yalan değil. Bunca yıl sırtımda taşıdığım yükü, baskın sırrımı bilmesinden ötürü üzerime uyguladığı gizli baskıyı düşündüm. Artık sır yoktu. Hayır dedim Emilio'ya. İşler sarpa sarmıştı, artık çözülüyor. Sonra yanımdan ayrıldı, saatime baktım, 12:32. Uçağım 1,5 saat içinde havalanmış olacaktı ve O'Hare havaalanına 40 dakikalık yolum vardı daha. Ucu ucuna yetişecektim. Koridora çıkarken Kurt'u arayıp Calvin'i sordum. Lafını esirgemeden eğer bir şey bulursa beni haberdar edeceğini, bunun için sürekli kendisini arayıp durmamam gerektiğini söyledi. Bir de anlıyor muymuşum diye sordu. Bu sert tonunu nasıl karşılamalıydım bilemedim. Bir anlığına ikimiz de konuşmadık. Sonrasında Kurt, sorun nedir, ne oldu diye sordum. Ya işte, Kurt sert bir adamdı fakat sesinde inceden bir mağlubiyet seziliyordu. Canını sıkan her neyse önemli bir şeydi. Cheryl dedi sonunda. Bir anda kaygılandım. Kapının kenarında durakladım. Ne oldu? Sessizlik. O iyi mi dedim, bir şey mi oldu? Beni terk etti. Sözcükler yüzüme tokat gibi çarptı. Ne diyeceğimi bilemez hale geldim. Kurt, ben üzgünüm. Breckenridge'deki kız kardeşinin yanına gitti. Daha fazlasını söylemek ister gibi bir tonu vardı ama söylemedi. Onu yüreklendirmek, her şeyin yoluna gireceğini söylemek istedim. Ama ikisinin ilişkilerini yoluna koymak için ne kadar uzun zamandır uğraştıklarını biliyordum. Ve işler bu noktaya geldiğinde kolay tamir olmuyordu. Nihayet yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Biraz zamana ihtiyacım var dedi. Seni yarı yolda bırakmak değil amacım ama oraya gitmem gerek. Belki 1-2 gün izin alır, durumu kurtarabilir miyim bakarım. Her şeyin öylece... Git tabii, biz idare ederiz. John'u yakalayacağız. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Arayacağını söyledi. Daha da telefon pek çekmiyor ama tabii ararım. Telefonu kapattık. Daha fazlasını yapabilmeyi istedim. Fakat aktarmasız bir uçuş olmadığından Denver'a ancak akşam 6 gibi varacaktım. Belki Cheyenne oradan ayrılmadan önce Kurt'u yoklayabilirdi. Onu aramayı düşündüm. Ama önce bir taksi bulmalıydım. Bu nedenle sabırımı ve bıçağımı almak için güvenlik kontrol noktasına ilerlerken taksi durağını arayıp aracın beni adliyenin 2 blok ötesinden almasını söyledim. Sonra da Cheyenne'in numarasını çevirdim. Pat diyerek açtı telefonu. Bu çok da, ben de tam seni aramak için telefonu almıştım elime. Kurt ve Cheryl'den haberin var mı? Kısa bir sessizlik. Evet dedi, bunun olması çok sinir bozucu. Belki gitmeden yanına uğrayıp bir bakarsın diye düşünmüştüm dedim. Az önce konuştuk salonda. Bir kez daha sessizlik oldu. Anlaşılan ikimiz de söyleyecek şey bulamıyorduk. Sonunda Cheyenne'in iç çektiğini duydum. Sana söylemem gerek. Benjamin Roots ve Adrian Bryant'ın cesetlerini bulduk. Bryant'ın evinde. İçimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Diş macunu değil mi? Evet, dişlerine zehri sürdükten sonra aynı 7. öyküdeki Simona ve Pasquino gibi. Hem sadece öylece ölüvermemişler. 5-MeO-DMT'nin ve bu bufotenin ne derece etkili olduğunu biliyorsun değil mi?
Evet, dava dosyaları içindeki araştırma notlarından bir pasajı hatırladım. Çoğunlukla kişinin vücudunda böcekler dolaşıyormuş hissine kapılmaya sebep olan halüsinasyonlarla karakterizedir. Duvardaki kan lekelerine dayanarak sesi ciddi ve gergindi. Bryant ölmeden önce yüzünü 20-30 kez vurmuş olmalı. Rose'la bir bıçak almış ve o noktada sözünü yarım bıraktı. Daha fazla ölüm, peşimi kovalayacak daha fazla suret. Parçaları daha hızlı birleştirebilseydim yapabileceklerime ilişkin duyacağım daha fazla suçluluk. Tamam o halde.
Bekle dedi. John'un onların peşinde olduğunu nasıl anladın?
Dün beni aradığında şafağın Londra'da olduğu gibi yaklaştığını söyledi. Bu sabah Calvin, John'un geçen sene 19 Mayıs'ta İngiltere'nin önde gelen Chaucer uzmanlarından birini öldürmüş olduğunu söyledi. Bir yıl önce tam bugün.
Ne söylüyorsun?
Hayır, sonra anlatırım. Sadece Boccaccio uzmanımız Profesör Bryant'ı aklıma getiren şeyin bu olduğunu söylüyorum. Dün gece internet sunucusuna bağlandım. Cinsel tercihinin ne olduğu açıktı. Ve ben de bunu John'un Boccaccio'nun öyküsünü politik olarak daha doğru hale getirmekle ilgili sözüyle birleştirdim. Güvenlik kontrol noktasına ulaşıp silahımı ve bıçağımı aldım ve adliye binasının arka kapısına yöneldim. Sen de dün gece Rhodes'un Bryant'ın evine gittiğini söyleyince aynı ekran koruyucusuna sahip olduklarını anımsadım birden.
Aynı ekran koruyucusu mu?
Akvaryum görüntüsü. Maalesef tesadüflere inanmam ben.
Ya diş macunu diye sordu.
Aramızdaki söz sırası şimdi daha hızlı değişiyor ve heyecanı artıyordu. Çiftlikteki hipodermik iğneler ve diş macunu tüpleri, John uygulama metodunun alıştırmasını yapıyordu herhalde. Elvin'in evinden diş macunu örneği alıp bufotoksin var mı yok mu kontrol etmedik değil mi?
Hayır, niye yapacaktık ki zaten?
John da buna güveniyordu muhtemelen.
Ama bütün bu detaylar biraz farazi değil mi?
Ses tonundan kendi sorusuna cevap vereceği anlaşılıyordu.
Öyle olsa bile içgüdülerine güvenmen gerekiyordu.
Tereddüt ettim sanırım birazcık. Cevap vermesini beklerken Bryant ve Rhodes'u düşündüm. Basitçe dişlerini fırçalayıp kendilerini ölümcül dozda zehirlemişlerdi. Diş macunu tüpü bir daha asla gözüme aynı görünmeyecekti.
Bir şey daha var dedi konuştuğu sırada tanıdığım günden bu yana Chayan Warren'ın sesi ilk kez afallamış gibi çıkıyordu. Buraya gelmeni beklemeli miydim bilmiyorum ama tamam söylüyorum. John, Bryant'ın ecza dolabına senin için bir not bırakmış.
Durakladım, pencereden dikenli tellerle çevrelenmiş, Cook Eyalet Hapishanesi'ne doğru baktım, okusana. Kısa bir duraklamanın ardından okumaya başladı. Ajan Bowers, sanırım son 3 öyküyü bu akşam siz Denver'a döndükten sonra gerçekleştireceğiz. Harika bir doruk noktası olacak öykü için. Yakında görüşürüz John.
İçimde öfke ve hiddet artıyordu.
Calvin'den haber var mı? Sesim çelik gibiydi.
Hayır dedi, buraya gelmelisin Pat. Biz...
Yoldayım.
Ralph beni yakaladığında arka kapıdaydım. İyi haber getirmiş gibi görünmüyordu. Gerçi işler daha ne kadar kötü olabilirdi onu da bilmiyordum ya.
Yürürken konuşalım dedim yanıma hızlı adımlarla yaklaşırken. Taksiye yetişmem lazım, ne haber? Dışarı çıktık, müdür yardımcısı Wellington aradı şimdi.
Vay be, haber hızlı uçmuş.
Evet, neyse, sana takık zaten. Şimdi de...
Sesi canlılığını yitirmişti ama ben boşlukları doldurabiliyordum.
Dur tahmin edeyim, İçişleri benimle görüşmek istiyor. Güney Francisco bulvarına doğru Batı 26. sokaktan karşıya geçti. Taksicinin beni almasını istediğim yere. O da var. Ayrıca ikinci bir emre kadar Denver'daki tüm görevlerinden alındın ve Quantico'daki geçici eğitim görevinde tam bir değerlendirme için beklemeye alındı.
Söyledikleri tam bir sürpriz olmasa da beni cidden etkilemişti.
Margaret, dün hayatımı çekilmez hale getirebileceğini söylemişti. Ancak bu kez ben de kürsüde doğruyu söyleyerek işini kolaylaştırmıştım.
Bir de diye ekledi Ralph, dün gece teslim ettiğin raporun kapsam ve derinlik bakımından yeterli olduğunu düşünmüyormuş.
Tabii ki düşünmez. Francisco'ya vardık. Yaklaşık 20 metre ileride bir taksi yol kenarına park etti. Ona doğru ilerledik.
Yani aslında dedi, bu açığa alınma işini daha önce söyleyecektim. Ama ben mesajlarımı kontrol ettiğimde sen çoktan Chicago'ya doğru yola çıkmıştın. Cep telefonun da bozuk olduğundan haberi sana ulaştırmak için akşam 10'a kadar vaktim vardı.
Sağ ol Ralph, sana borçlandım.
Kaç borçlanma hem de.
Doğru. Taksi şoförü binmem için başıyla işaret etti, kapıyı açtım.
Margaret ve iç işleriyle ben ilgilenirim diye seslendi Ralph. Burada işleri ben hallederim. Sen o psycho'yu yakala Denver'da.
Öyle yapmaya niyetliyim.
Taksiye bindim. O halde yapılacak iki şey var. Calvin'i bul ve John'u yakala. Üstelik bu iki işi bu gece saat 10'dan FBI'daki görevlerimden resmen azledilmeden önce yapmalıydım.
Denver, Colorado, 11:56, dağ saati. Amy Lynn Greer terk edilmiş deponun yanına park etti. O sabah kendisini arayan adam adresi göndermişti ama etrafta başka bir araba görmüyordu. Belki de henüz gelmemişti. Buraya yalnız gelmenin risk almak olduğunu biliyordu ve korkudan çok heyecan duyuyordu. Bu hikaye biraz risk almaya değerdi. Arabadan indi. Reggie ve Jason'ı kahvaltıdan sonra evde bıraktıktan sonra tüm sabahı cinayetle ilgili mahallere giderek geçirdi. Cherry Creek, Baraj Gölü, polis merkezi, Bennett ve Nash'in evleri ve diğerleri. Gittiği her yerde fotoğraflar çekmiş, notlar almış ve kitabına gördüğü manzaraları tüm açıklığıyla aktarabilmek için ses kayıt cihazına gözlemlerini kaydetmişti. Ama bütün bu süreçte aklı bu randevudaydı. Bağlantısı mesajında deponun çevresindeki zincirli çitin güneybatı köşesinde bir açıklık olduğundan ve yükleme bölümüne açılan kilitli olmayan mavi bir kapıdan söz etmişti. Çitin kırık kısmını bulması bir dakika bile sürmedi. İçeri süzüldü. Yükleme bölümünün mavi kapısını gördü, içeri girdi. Ağır tozlu bir hava, puslu ışık hüzmelerinin içeri dolduğu yüksek pencereler. Merhaba. Sesi odada ince ve cılız çıkmıştı.
Makaleni beğendim.
Ses solundan, karanlık bir köşeden geldi. Tanıdık değildi, yüzünü göremiyordu.
Teşekkürler.
Profil unsurları sağlam, oldukça iyi kavramışsın mevzuyu.
Hala kendisiyle kimin konuştuğunu göremiyordu. Ve şimdi ilk defa buraya yalnız gelme kararını sorgulamaya başlamıştı.
Öne çıkarsan seni görebilirim.
Kendini gösterince şaşırdı. Yakışıklı, kendisinden birkaç yaş daha büyük bu adam Amy Lee'ne yaklaştı. Kendisinin bir profilci olduğunu söyleyerek FBI kimliğini gösterdi ve teklifini açıkladı. O konuşurken Amy Lee'nin ne kadar ortak yönleri olduğunu fark ediyordu ve amaçlarının ne kadar benzeştiğini. Bir süre işbirliğinden ne gibi ortak faydaları elde edebilecekleriyle ilgili konuştular. Ardından adam polisin kamuoyuna hiçbir bilgi vermemesine rağmen 4. gün katilinin o sabah yeniden saldırdığını açıkladı.
İki kişi biliyorsun değil mi dedi.
Kim? Benjamin Roots ve Dr. Adrian Bryant.
Şaşkınlıkla karışık bir hüzün duydu. Ancak bu duyguların yerini kısa zamanda heyecan aldı. Zira kurbanlarla olan kişisel bağlantısı nedeniyle kendini inanılmaz şanslı hissediyordu. Biri için çalışıyordu ve diğerinin de eski bir öğrencisiydi. Bu kitabı yazacak kişi olmak için biçilmiş kaftandı. Hem kişisel olarak hem de profesyonel olarak neredeyse tek mükemmel yazar oydu. Bu konumuyla bir sözleşmeyi garantiliyordu. Galiba profilci de bunun farkındaydı. Belki de bu yüzden kendisiyle irtibata geçmişti. Profilcinin iki kişinin ölüm haberine vereceği cevabı hala beklediğini fark etti.
Ah dedi, bu korkunç. Evet diye cevap verdi adam öylesine. Şimdi dinle. Kitap çıkana kadar FBI'dan bir kaynağın olduğunu açık edemezsin.
Elbette hayır.
Ve ben söyleyene dek yeni bir makale yayımlamayacaksın. Zamanlama çok doğru olmalı.
Bu taahhütten pek hoşlanmamıştı fakat kabul etmek durumunda kaldı.
Bu hikayenin hayatının fırsatı olduğunu ikimiz de biliyoruz dedi.
Hayatının fırsatı?
Evet, evet öyleydi.
Herhangi bir anlaşma imzalamadan önce onu görmek istiyorum.
Büyük bir heyecan duyduğu için oluyordu. Nihayet işler onun istediği yöne dönüyordu.
Evet, tamam. Ardından detaylara geçtiler. Kitabın lansmanına dek adamın kimliği gizli kalacaktı. Sonra FBI'den istifa edecek ve kitabın tanıtımı için onunla birlikte seyahat edecekti. Bu fikir Amy Lee'nin hoşuna gitti. Hoş bir adamdı. Kim bilir arkadaşlık ilişkileri, iş ortaklığından ikisi için de daha tatmin edici bir boyuta kayabilirdi.
Bir an duraksayarak görev bilinciyle mutlu bir evliliği olan bir kadın olduğunu hatırlattı kendisine. Bu hoş profilciyle ilgili düşler kurmaktan vazgeçerek kitaptan kazanacağı parayı ve ardından geleceği neredeyse kesin olan film yapım haklarını elde etmeyi hayal etti. İmtiyazlar milyonlarca lira edebilirdi. Evet, özellikle de dördüncü gün katili tüm suç serisini tamamlayıp 10 öyküyü de anlatabilirse.
%55 alırım dedi bağlantısı ve kapakta adım yazacak.
Hayır.
Benimle tartışırsan %60 olur.
Bunu yapmayacağım.
Keyfim bilir. Gitmek üzere arkasını döndü.
Amy Lee'nin ona ihtiyacı vardı, onu kaybedemezdi.
Bekle, yarı yarıya yapalım, 50-50 artı kapak.
Bunu kabul etmiş gibiydi.
Arayacağım.
Beni izliyorlar, biri seni fark edebilir.
Onu bana bırak.
Bir de bununla ilgili yazmakla uğraşan tek biz olmayacağız. Bundan sonraki suçlarla ilgili bilgi alır almaz bana aktaracağına söz ver ki yazmayı sürdürebileyim ve onların önünde gidebilelim.
Söz veriyorum. Bir sonraki kurbanın kimliğini ilk sen öğreneceksin.
Gölgelere karıştı ve ortadan kayboldu. Amy Lee'in deponun kapısının kapandığını duyana kadar bekledi, sonra ses kayıt cihazını çantasından çıkartıp tüm konuşmayı kaydettiğinden emin oldu. Şimdilik profilciyle çalışacaktı. Fakat eğer gerekirse adamın dizginlerini ele alabilmek için bu ses kaydını kullanabilirdi. Hayatının fırsatı karşısına çıkmıştı işte, gerçekleşiyordu. Parçalar nihayet yerlerine oturuyordu. Yazıştığı 3 yayın evine hemen e-posta göndererek yardımcı yazarının özelliklerinden ve son 2 kurbanın arasındaki bağlantıdan söz etti. Postalar gönderildikten sonra FBI profilcisiyle yaptığı konuşmanın ses kaydını bilgisayarına aktarmak üzere depodan ayrıldı. Ve kontrolün elinde olduğunu hissetmekten ne kadar çok zevk aldığını fark etti. Vazgeçmeyi aklının ucuna bile getirmediği bir histi bu. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceği.
97. Bölüm. Tessa Ellis, Tessa Ellis, Tessa Bernice Ellis. Her sınavda adını yazması gerekiyordu, adını ve soyadını ve bu aptal kimya sınavında da tam adını. Tessa Bernice Ellis. Annesi hamile olduğunu öğrendiği günün hayatının en kötü günü olduğundan yakınmıştı ve sonrasında kürtaj olmaya karar vermişti. Bak sen şu işe. Gel gör ki Tessa onu hiçbir zaman istememiş bir kadının soyadına takılı kalmıştı sonsuza dek. Onu bedeninden söküp atmak istemiş olan bir kadının, Alice. Adını düşündüğü sırada Pandora'ya öyküsünü okuduğunu söylemeyi unuttuğunu anımsadı. Daha sonra, çok da önemli değil. Sadece şu teste odaklan şimdi. Kimya sınav kağıdına bakıyordu fakat düşünceleri öyle allak bullak, öyle yoğundu ki normalde ona çocuk oyuncağı gibi gelen finallere şimdi kafasını yordu, bütün her şeyi yüzünden konsantre olamıyordu bir türlü. Gözleri kağıdın üst köşesinde yazılı ada takılı kalmıştı. Tessa Bernice Ellis. Birkaç soruya daha şöyle böyle cevap verdi. Hiç değilse gerçek adını öğrenseydi bari. Ama annesi günlükte soyadlarını kullanmamıştı. Bu durumda Paul'ün soyadını nasıl bulacaktı?
Of Tessa, günlüğe kartpostallar yapıştırmış. Kartpostalların üzerinde gönderen adresi yazar.
Evet, bu mümkündü. 2 dakika uyarısı geldi öğretmenden. Tessa soruların 3/4'ünü cevaplamıştı ancak. Ağır ağır soruları çözüyor fakat bir taraftan hala günlüğü düşünüyordu. günlüğün geri kalanını okumaya dayanamayacağını düşünmüştü. Ya annesi kürtajı yaptırmadığına pişman olduğuna ilişkin bir şeyler yazdıysa? Zil çaldı. "Tamam," diye seslendi öğretmen. "Kalemleri bırakın ve çıkarken kağıtlarınızı masama bırakın." Tessa kapıya yönelen çocukların arasına karışarak yarım kalan sınav kağıdını teslim etti. Dora'yı bulmak ve ondan öğleden sonra babasının soyadını öğrenmek için günlüğü okumasını rica etmek üzere koridora çıktı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 462.